Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Elmas Nine'den Masallar.
Gelin çocuklar, gelin gelin. Yaklaşın, masal saatimiz başladı.
Koşun arkadaşlar, masallarımız başlıyor.
Aman yavaş yavaş Yusuf'cum. Gel gel, sen şöyle yanıma otur. Betül'cüm, sen de şuraya. Aa, Handan'a yer kalmadı mı? Bir tane. Bak, minder var şurada. Onu al gel.
Olur.
Tamam. Sizler de oturun çocuklar. Tamam mı?
Tamam.
Hazır mısınız?
Hazırız.
Bu akşam hangi masalları anlatacaksınız?
Hangi birini anlatsam bilmem ki. Elmas Nine'nin birbirinden güzel masalları var. Ama önce söyleyin bakalım. Namaz surelerinin ezberlenmesi bitti mi?
Elbette. Yoksa Allah'a olan kulluk borcumuzu nasıl yerine getirebiliriz?
Aferin Betül. Çok doğru söyledin. İnsan önce en önemli vazifesini yerine getirmeli. Handan, duydun değil mi?
Duydum ablacığım.
Oho, ben Kur'an-ı Kerim'e geçtim bile.
İşte çocuklar, Yusuf'u örnek alın. Hem derslerine çalışmış hem de vazifelerini eksiksiz yapmış. Ben de şimdi Yusuf'un çok seveceği bir masalı anlatmak istiyorum. Çocuklar, hiç sihirli elma masalını duydunuz mu?
Duymadım.
Tamam o zaman. Anlatmaya başlıyorum. Ezel zaman içinde çok güzel bir memleket varmış. Bu memleketin padişahı, ülkesini adaletle yöneten, tabiatı seven bir insanmış. Bu güzel memleketin insanları da kuş seslerini dinleyerek, çiçeklerin güzel kokularını içlerine çekerek, işlerinde çalışırlar, birbirlerini kırmadan yaşayıp giderlermiş. Hele hele sultanlarının simsiyah saçları, kömür gibi gözleri, kalem gibi kaşları, duru bembeyaz teniyle nur topu gibi bir kızı dünyaya gelince mutlulukları bir kat daha artmış. Günlerce yiyip içip bayram yapmışlar. Aradan aylar, yıllar geçmiş. Sultan da büyümüş. Güzelliği memleketin sınırlarına kadar taşmış. Taşmış ama nazar mı değmiş, ne olmuşsa olmuş çocuklar. Vücudunun her yerinde yaralar çıkmış. Sultan bu yaraların acısından yerinde duramaz, sabah akşam inler dururmuş. Sonunda padişah kızının bütün vücudunu altınla kaplatmış çocuklar. Genç sultanın vücudunun altınla kaplandığı dünyanın dört bir tarafına yayılmış. Bu haberi kötülükler ülkesinin kötü kalpli cadısı da duyunca hekim kılığına bürünmüş, sihirli süpürgesine binmiş ve sarayın önüne gelmiş. Muhafızlara,
ben uzak yoldan geliyorum, padişahınızla görüşmek istiyorum
demiş. Muhafızlardan bir tanesi cadıyı alarak padişahın huzuruna çıkartmış. Cadı hemen padişahın önünde eğilmiş, selam verdikten sonra,
ulu padişahım, ben hekimim. Şimdiye kadar iyileştiremediğim hasta yok. Şimdi de kızınızı iyileştirmeye geldim
deyince padişah, koca nene, memleketimin bütün ünlü hekimleri kızımı iyileştiremedi de sen nasıl yapacaksın bu işi? Hem kızımın bütün vücudunu altınla kaplattım. Vücudumdaki altınlar çıkarsa kızım kan kaybından belki de ölebilir demiş. Cadı hemen atılmış. Ha padişahım, eğer kızınızı iyileştiremezsem başımı cellatlara teslim edin. Yalnız sultanla ben 3-4 gün yalnız kalmamız lazım. Padişah bakmış ki olacak gibi değil. Kendi kendine, neden olmasın, belki iyileştirebilir demiş. Cadıya dönerek, peki koruluktaki köşke gidin. Ben de kızımı gönderirim oraya demiş. Cadı sevinmiş. Hemen köşke doğru yol almış. Muhafızlar sultanı köşke getirmişler. Cadı muhafızları geri göndermiş. Akşam olunca da yanında getirdiği aletlerle sultanın üzerindeki altınları sökmeye başlamış. Altınlar sökülürken sultanın canı çok yanmış çocuklar. Bu acıya dayanamayıp bayılmış. Böylece cadı da kolayca altınları sökmüş, çantasına yerleştirmiş. Sultana bir elbise giydirmiş. Sürükleye sürükleye köşkün kapısına çıkarmış. Etrafına şöyle bir bakınmış. Kimseyi göremeyince sihirli süpürgesinin önüne sultanı, arkasına kendisi binince süpürge havalanıp gitmiş. Kötü kalpli cadı güzellikler ülkesinin çok çok uzaklarda kaldığını görünce sultanı ağaçlık bir yere bırakmış, memleketine doğru uçmuş gitmiş. Bu arada padişah 3 günü sabırsızlıkla beklemiş. 3 gün dolunca hemen vezirleri ve muhafızlarıyla birlikte köşke gitmişler. Gitmişler ama içeride kimseyi bulamamışlar. O zaman akılları başına gelmiş. Padişah askerlerine kızını bulmaları için emir vermiş. Askerler memleketin her yerini karış karış aramışlar ama sultanı bulamamışlar. Padişah üzüntüsünden hastalanıp yataklara düşmüş. Neyse, biz gelelim sultana çocuklar. Bir süre sonra sultan ayılmış. Bir de bakmış ki ıssız ağaçlık bir yerde yapayalnız. Korkusundan, yaralarının acısından başlamış ağlamaya. Sonra bakmış ki kimse yardımına gelmiyor. Kendi kendine, ay karnım da çok acıktı. Ne bulsam da yesem diye düşünürken yanındaki ağacın tepesinde bir elma görmüş. Kıpkırmızı, kocaman, pırıl pırıl parlayan bir elmaymış bu. Yavaşça yerinden kalkmış, sendeleyerek ağaca doğru yürümüş. Acaba bu elmayı oradan nasıl alsam diye düşünürken elma pat diye önüne düşmemiş mi çocuklar? Sultan hemen elmayı almış, ağacın altına oturmuş, yemeye başlamış. Başlamış ama birdenbire yaralarının acısının dindiğini hissedince şaşırmış. Şöyle bir ellerine kollarına bakınca yaralarının geçmiş olduğunu görmüş. Sevincinden ne yapacağını bilemeden yerinden kalkmış, başlamış zıplayıp oynamaya ve Yüce Allah'a şükretmeye. Sultanın sesini duyan bütün hayvanlar yanına gelmişler. Onlar da başlamış sultanın etrafında dönmeye, oynamaya. Sultan günlerce, haftalarca burada hayvanlarla beraber yaşayıp gitmiş. Ama babasını da çok özlemiş çocuklar. Bütün hayvan dostlarına Allah'a ısmarladık deyip yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, dinlenmek için bir pınarın başına oturmuş. Tam su içecekmiş ki, bembeyaz bir güvercin gelmiş, sultanın omuzuna konmuş. Aman güzel kız, sakın buradan su içme, zehirlidir. Biraz aşağıda dere var, orada susuzluğunu giderirsin demiş. Kız şaşırmış. Şaşkınlığı geçince güvercine, teşekkür ederim, hayatımı kurtardın demiş. Pınarın başından kalkmış, güvercinle birlikte dere kenarına doğru gitmişler. Sultan kana kana su içmiş, elini yüzünü yıkamış, sonra güvercine başından geçenleri anlatmış. Şimdi de memleketime babamın yanına dönüyorum deyince güvercin, sultanım, ben de Karlar Ülkesi padişahının oğluyum. Annem ölünce babam yeniden evlendi. Üvey annem benden kurtulmak için seni buraya getiren o kötü cadıya beni güvercin yaptırdı. Ben ancak o cadının ölmesiyle eski halime dönerim deyince sultan, şehzadem, o cadı kadının nerede olduğunu bilsek gider öldürürüz demiş. Şehzade, sultanım, kötü yürekli cadı kötülükler ülkesinde bir şatoda yalnız başına oturur. Ama ben bu halimle nasıl öldürebilirim onu deyince sultan, beni oraya götür. Belki o kötü yürekli cadıyı birlikte öldürebiliriz demiş. Demiş ama güvercin razı olmamış. Neticede sultan şehzadeyi ikna etmiş ve birlikte kötülükler ülkesine doğru yol almışlar. Aylarca yol gittikten sonra kötülükler ülkesine varmışlar. Sultan, şehzademden biraz yiyecek bir şeyler bulup geleyim demiş. Ormana doğru gitmiş. O sırada cadı süpürgesiyle uçarken sultanı görmüş, hemen yanına gelmiş. Sultanı kaptığı gibi şatoya çocuklar. Sultanın yakalandığını gören güvercin de bir yolunu bulup şatoya girmiş. Cadı sultanı küçük bir odaya kapatmış, kahkahalarla gülerek, seni iyice besledikten sonra yiyeceğim, sonra gençleşeceğim demiş. Sultan öyle korkmuş, öyle korkmuş ki ne yapacağını şaşırmış. Tam o sırada güvercin sultanın yanına gelmiş. Sultanım, al şu kedi kuyruğunu, çıkar kolunu dediği zaman bu kedi kuyruğunu çıkarırsın demiş. Cadı her gün sultana çeşit çeşit yemekler, yemişler getirip çıkar kolunu diye sorarmış.
sultan da güvercinin getirmiş olduğu kedi kuyruğunu uzatırmış. O zaman cadı yemekleri yemediği için beslenmediğini söyler, kızarmış. Böylece 40 gün devam etmiş. 41. gün cadı...
Ne yapalım? Çelimsiz ol. Seni bugün yiyeceğim.
Demiş, fırını yakmış. Sonra sultanın odasının kapısını açmış. Tam o sırada güvercin uçarak gelmiş çocuklar. Cadının orasını burasını ısırmaya başlamış. Cadı kızmış, güvercini yakalamak için uğraşırken sultanı unutmuş. Sultan hemen açık kapıdan çıkmış. Yavaşça cadının arkasına gitmiş, cadıyı fırına itmiş. Cadı büyük bir feryat koparmış, yanıp kül olmuş. O zaman güvercin de çok yakışıklı bir delikanlı olmuş çocuklar. Sonra da şehzadenin memleketine gitmek için cadının atını almışlar. Ata bir kamçı vurmalarıyla göz açıp kapayıncaya kadar şehzadenin memleketine varmışlar. Doğruca saraya gitmişler, padişahın huzuruna çıkmışlar. Padişah şehzadeyi görünce çok sevinmiş. Şehzade padişah babasına üvey annesinin kendisine neler yaptığını anlatınca padişah çok öfkelenmiş, hiddetle karısını çağırtmış. Üvey anne şehzadeyi görünce çok şaşırmış. Padişahım, ben ettim, sen etme. Ben de yaptığıma çok pişman oldum, affet beni, diye yalvarmaya başlamış. O zaman sultan, padişahım, büyüklüğün şanı affetmektir, deyince padişah sultana bakmış. Şehzade padişah babasına dönerek, babacığım, bu kız güzellikler ülkesi padişahının kızı, demiş. Sultan başından geçenleri anlattıktan sonra şehzade, babacığım, müsaade ederseniz evlenmek istiyorum, demiş. Padişah gülmüş ve sultanın yanına gelerek, sen de evlenmek istiyor musun güzel kızım, deyince sultan, evet, demiş. Padişah karısını da affetmiş. Nikahtan sonra hemen düğün hazırlıklarına başlanmış. Dünyanın her bir yerine haberler salınmış, sultanın babasına da haberler gönderilmiş. Sultanın babası haberi alır almaz, vezirlerini de yanına alarak Karlar ülkesine gelmiş. Sarayda baba kızın karşılaşması çok acıklı olmuş çocuklar. Herkes gözyaşlarını tutamamış. Sultanla babası birbirlerine sarılmışlar. Sultan babasına başından geçenleri bir bir anlatmış. Bu arada düğün hazırlıkları bitmiş. 40 gün 40 gece düğün dernek yapmışlar. Herkes yemiş, içmiş, eğlenmiş. Şehzade ile sultan da kötü ve hasta günlerinde birbirlerine bakacaklarına yemin etmişler. Ömürleri boyunca mutluluk içinde yaşayıp gitmişler. Evet, işte böyle çocuklar. Sabredenler er geç mükafatlarına kavuşuyorlar. Yalnız onlar mı? Sizler de ömür boyu mutluluk içinde yaşamanın sırrını bulabilirsiniz.
Nasıl?
Çok kolay Betül. Türkiye Gazetesi'nin çıkardığı Rehber İlmihalinden al bir tane ve her akşam birazcık birazcık okuyup alimlerimizin neler söylemek istediğini anlamaya çalış. Bak, o zaman ne güzel şeyler öğreneceksin.
Bizim evde var, babam yatmadan önce bana okuyor. Çayınızı getirdim, annem soğutmasınlar diyor.
Ah canım, Kevser teyze çok zahmet etmiş, Allah razı olsun. Herkes aldı mı çocuklar?
Evet.
İyi, gel otur Handancığım. Hem çayımızı içelim hem de masalımızı anlatmaya devam edelim. Hiç unutmuyorum, ninem elmas dal masalını anlatmıştı bir kış gecesi. Ben çok sevmiştim. İsterseniz size onu anlatayım.
Anlat.
Memleketin birinde zengin bir tüccar yaşarmış. Bu tüccarın birbirinden güzel 3 kızı varmış. Ama en küçükleri ablalarından daha güzel ve akıllıymış. Bir gün tüccar Bağdat'a mal almaya gidecekmiş. Kızlarını yanına çağırarak, sizlere Bağdat'tan ne getireyim, diye sormuş. Büyük kız altın tarak istemiş. Ortanca kız altın bir hamam tası istemiş. En küçük kızına sıra gelince, sen ne istiyorsun kızım, diye sormuş. Kızı, hocama danışayım da öyle söylerim, cevabını vermiş. Kız hocasına gitmiş, danışmış. Hocası, babana söyle, sana elmas bir dal getirsin, demiş. Kız babasının yanına gitmiş ve
Babacığım, hocama danıştım. Bana elmas bir dal getir. Elmas dalımı unutursan önün karanlık, arkan aydınlık olsun demiş. Babası yol hazırlıklarını bitirmiş, kızlarıyla helalleşip adamlarıyla yola çıkmış. Günlerce yolculuktan sonra Bağdat'a varmışlar. İşlerini bitirince kızlarının hediyelerini almış. Bu arada nasılsa küçük kızına hediye almayı unutmuş çocuklar. Yola çıkmışlar, çıkmışlar ama birdenbire önleri kararmış. Hiç kimse birbirini göremez olmuş. Herkes telaşa düşmüş birbirlerine. Ama ne oldu, ne oldu? Acaba unutulan bir hediye mi, tutulmayan bir söz mü var demişler. O zaman tüccar küçük kızına hediye almayı unuttuğunu hatırlamış. Adamlarına siz burada bekleyin deyip geri dönmüş. Elmas dalı alarak tekrar yola çıkmışlar. Üç kız kardeş babalarının döndüğünü görünce çok sevinmişler. Hediyelerini alabilmek için sabırsızlıkla akşamın olmasını beklemişler. Akşam olunca tüccar heybeleri açmış, herkesin hediyelerini vermiş. Vermiş ama küçük kıza gelen hediye herkesin gözlerini kamaştırmış. İki büyük kız kıskançlıklarından sabaha kadar uyuyamamışlar. Bu kızı nasıl yok edelim de elmas dal bize kalsın diye düşünmüşler. Sonunda da yarın gezmeye götürelim, öldürelim demişler. Ertesi sabah kalkmışlar babalarına. Baba, biz kıra gideceğiz demişler. Babaları da peki gidin ama eve erken gelin demiş. Kızlar küçük kardeşlerini de yanlarına alarak kırlara gitmişler. Bir kuyunun başına varmışlar. Aa, bu kuyunun içinde ne var diye iki kız birbirine kuyunun dibini gösterirken küçük kız da eğilmiş. Kuyuya bakmak istemiş. Ablaları kızı tuttukları gibi kuyuya atmışlar. Atmışlar ama bu kullanılmayan bir kuyuymuş çocuklar. İki kız ağlayarak eve dönmüşler. Babaları kızlarının ağladığını, küçük kızını da yanlarında görmeyince merakla, "Kardeşiniz nerede?" diye sormuş. Kızlar da, "Ah babacığım, bizi dinlemedi, bizden ayrıldı. Dağda bir kurt parçaladı kardeşimizi," demişler. Babaları, "Aman kızım, dağda yolunu kaybetmiştir belki. Sağdır, gözünüzle gördünüz mü parçalandığını?" demiş. Kızının öldüğüne inanmak istememiş. Kızlar, "Gözlerimizle gördük, kurt parça parça etti," demişler. Adamcağız küçük kızını da çok severmiş. Ağlamış, sızlamış. Kızlar da yalandan ağlamışlar. Onlar ağlaya dursunlar, biz gelelim kıza. O kuyunun önünde yolcular geçiyormuş. Susamışlar. Yolculardan birinin bir kabağı varmış. Çalıp şarkı söylermiş onun da. Bu kabağı sallandırmışlar kuyuya. Kuyudan çekerken atana kabak pek ağır gelmiş. Çıkarınca bir de bakmış ki kabağın içinde su yok. Niye bu kadar ağır bu kabak diye söylenmiş adam. Başlamış çalmaya. Kız içinden seslenmiş. Aman yolcu, canım yolcu, yaktı beni elmas dalı. Deyince kervancılar, Allah Allah, bu ne iştir? Bu kabak bize iyi para kazandırır diye sevinmişler. Şehre gitmişler. Dinlenmek için bir kahveye girmişler. Kabağın sahibi başlamış çalmaya. Kabağın marifetine herkes şaşırmış kalmış. Kabak elden ele dolaşmış. Kızın hocası da o sırada kahvedeymiş. Kabaktan çıkan ses kulağına yabancı gelmemiş. Kabağın sahibinin yanına gitmiş. Ver şu kabağı, biraz da ben çalayım demiş. Başlamış kabağın teline vurmaya. Kız kabağın içinden, aman hocam, yaman hocam, yaktı beni elmas dal diye seslenmiş. Hoca da her şeyi anlamış. Kabağın sahibine, bu kabağı bizim efendiye götürelim çalalım. Size çok para verir demiş. Kabağı eve getirmişler. Hoca tüccara, aman efendim, şu kabağı çalın. Bakın içinden nasıl ses çıkıyor deyince, tüccar kabağı eline almış. Tele dokununca kız, aman baba, canım baba, yaktı beni elmas dal demiş. O zaman tüccar, çağırın şu kızları diye bağırmış. Kızlar gelmişler. Kızın birine kabağı vermiş. Çal bakayım şunu demiş.
kızın hiçbir şeyden haberi yokmuş. Başlamış çalmaya. İçeriden kız. Aman abla, zalim abla, yaktı beni elmas dal. Deyince kızlar şaşırıp kalmışlar. Yaptıkları iş meydana çıkmış. Tüccar kabağı kervancılardan satın almış. Sonra da yere vurmuş, kırmış. Kız içinden çıkmış. O zaman babası, kızım nasıl girdin bu kabağın içine diye sorunca kız da, babacığım ablalarım benim elmas dalıma göz diktiler. Benden istediler, vermedim. Beni götürdüler, kuyuya attılar. Sonra da kervancılar bir kabak salladılar o kuyuya. Ben kabağın içine girdim diyerek başından geçenleri bir bir anlatmış. O zaman tüccar, vay hayırsız kızlar, kardeşlerine bu kötülüğü eden bir günde bana hıyanetlik eder diye öfkelenmiş ve onlara dönerek, 40 satır mı 40 katır mı istersiniz diye sormuş. İki kız, 40 satır düşman başına, bize 40 katır ver demişler. Tüccar emir vermiş. 40 katırın kuyruğuna iki hain kızı bağlatmış, katırlara bir kamçı vurmuşlar, katırlar kızları kaftanın arkasına götürmüşler. Tüccar da küçük kızıyla ömür boyu mutluluk içinde yaşamış. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Nasıl, beğendiniz mi çocuklar?
Çok güzeldi.
Ama kısaydı. Ne olur bir tane daha anlat.
Anlatayım ama önce söyleyin bakalım. Sabahları erken kalkıyor musunuz?
Ben kalkıyorum.
Ben birazcık geç kalkıyorum.
Niçin Yusuf?
Akşamları çok çalışıyorum da ondan.
Akşam erken yatmalı, sabah da erken kalkmalısın. Hem sabah zihnin daha açık olur. Böylece bütün gününü değerlendirirsin.
Peki, bundan sonra erken yatıp sabahları erken kalkacağım.
Bakandan sabahları erkenden kalkıp annesine yardım ediyor. Hem ayrıca sabahları erken kalkanın rızkı bol olur. Kedileri sever misiniz çocuklar?
Evet, çok seviyorum.
Biliyordum böyle söyleyeceğinizi. Size bu sevimli yaramazların bir masalını anlatacağım. Onları daha çok seveceksiniz. Anlatayım mı? İster misiniz?
Evet, çok merak ediyorum.
Peki. Şimdi kediler sarayına bir yolculuk yapacağız. Masallı ya çocuklar. Ezel zaman içinde, kalbur zaman içinde iki kız kardeş varmış. Bunlardan büyük olanının şansı yerinde gitmiş. Zengin bir adamla evlenerek rahata kavuşmuş. Ama burnu büyük, alımından çalımından yanına yanaşılmaz bir kadın haline gelmiş. Küçük kızsa fakir bir adamla evlenmiş ve ablasının aksine iyi huylu bir kadın olup çıkmış. Bir gün fakir adamcağız hastalanmış. Eve yiyecek getirecek kimse olmadığından zavallı karısı hemen gitmiş, ablasından biraz yiyecek istemiş. Gel gelelim, taş kalpli, iyilikten anlamaz abla onun sızlanmalarına kulak bile asmamış. Allah versin, biz kimseye yardım edemeyiz diye kardeşini kapıdan geri çevirmiş. Kadıncağız ağlaya ağlaya evine dönerken komşulardan biri onu görmüş. Yolundan çevirip evine almış ve derdini sorup öğrenince de tutmuş bir torba un vermiş. Sevinç içinde evine gelen kadın hemen çalı çırpı toplayıp ateşi yakmak üzere ocağın başına geçmiş. Ama odunlar bir türlü tutuşmak bilmezmiş. Canı sıkılan kadın bir ara, hey Allah'ım demiş, böyle sıkıntılar içinde yaşamaktansa yer yarılsın içine gireyim daha iyi. Ve o anda çocuklar, yer gerçekten yarılıvermiş. Kadın karanlıklar arasında yuvarlanmış, yuvarlanmış ve nihayet bir yerde durmuş. Kendine gelip çevresine bakınca şaşkınlıktan neredeyse dili tutulacak olmuş. Bir alay beyaz kedi, kimisi teknede çamaşır yıkar, kimisi de yıkanan çamaşırları iplere asar dururmuş. Kadıncağız bu manzaradan pek hoşlanmış ve aman ne çalışkan kediler demiş. Çamaşırları da ne güzel temizlemişler. Beyaz kediler kadının bu güzel sözlerinden pek hoşlanmışlar. Çamaşırları bir tarafa bırakıp el ele tutuşarak kadının etrafında oynamaya koyulmuşlar. Onların bu halini görünce daha da çok sevinen kadın ellerini çırparak onlara şarkılar söylemiş. Sonra beyaz kediler kadını alıp bir kat yukarı çıkmışlar. Burada sarı kediler varmış. Onların kimisi yemek pişiriyor, kimisi bulaşık yıkıyor,
kimisi de tabakları, kaşıkları, bıçakları masalara yerleştiriyormuş. Kadın yine hayranlığını belirten sözler söylemiş ve bir yukarı kata çıkartılmış. Buradaysa kara kediler varmış. Onlar da aralarında işbirliği yaparak ortalığı temizlemekle meşgulmüşler. Kara kediler de kendilerini öven kadını daha yukarı çıkarmışlar. Burada altınlar, gümüşler işlemeli ipek bir koltukta iri bir tekir kedi oturuyormuş. Tekir kedi kadını görünce süslü tahtından kalkmış, misafirini selamlamış. Yanındaki iki iri kara kediye bir şeyler söylemiş. Bir süre sonra kadının önüne sürüklene sürüklene bir bohça getirilmiş. O da kedilerin sultanına teşekkür etmiş, geldiği yollardan aşağı inmiş ve sonra "Yer yarılsa da yukarı çıksam" diye söylemiş. Bir anda evinin içinde bulmuş kendini. O sırada kocası da korkudan bayılmış. Kadın hemen su dökerek onu ayıltmış çocuklar, sonra da bohçayı açmış. Neler yokmuş ki bohçanın içinde? Altın yüzükler, bilezikler, inci kolyeler, elmas küpeler, mücevherler. Karı koca bir anda şehrin en zengin ailesi haline gelivermiş. Kendilerine güzel bir saray yaptırmış, uşaklar, hizmetçiler, bahçıvanlar tutmuşlar. Karı koca zengin olmuşlar ama o eski günleri de unutmamışlar. Nerede bir fakir olduğunu duysalar yardım elini uzatıyorlar. Bir şey istemek için saraya gelenleri ters deyip geri göndermiyorlarmış. Derken kardeşinin zenginliği ablanın kulağına gitmiş. Kıskançlığından çatlayarak çıka gelmiş. Küçük kardeş de olanları bir bir anlatmış ablasına. Derhal evine dönen abla hemen ocağın başına kurulmuş, ateş yakarken "Yer yarılsın da içine gireyim" demiş. O da bir anda kendisini yer altında bulmuş. Ama beyaz kedileri görünce tiksinerek etrafından kovmuş. Sarı kedilerin katına çıkınca hepsiyle alay etmiş. Kara kedilere saldırmak istemiş. En sonra da kediler sultanının yanına varınca "Mendebur hayvan, hiç çöplük değişin" diye bağırmış. Kadının tek isteği bohça dolusu mücevheratı alıp yer yarılsa da yukarı çıksam deyip evine dönmekmiş. Daha şimdiden o mücevheratla neler yapacağını düşünüyormuş. Bir yandan tiksinerek kedilere bakıyor, bir yandan da "Ne zaman verecekler mücevherleri bu pis kediler" diye söylenip duruyormuş. Kediler sultanı nihayet muhafızlarını çağırıp emrini vermiş. Sultanlarının emri üzerine iki kara kedi, ona da bir çuval vermişler. Uzatmayalım çocuklar, kadın odasına dönmüş ve hırsla çuvalı boşaltmış. Aman ne felaket! Boşalan çuvaldan yılanlar, böcekler, akrepler dağılıvermiş etrafa ve karı kocayı sokarak öldürmüşler. Açgözlü ablanın ve kocasının çocukları olmadığından mallarını yoksullar paylaşmış. Küçük kardeşe gelince iyiliğinin karşılığını görerek uzun yıllar mutlu bir hayat yaşamış çocuklar. Cömert kardeş ve kocası mükafatlarını dünyada huzur içinde yaşayarak görmüşler ve herkes tarafından sevilmişler. Ahirette kim bilir ne kadar güzel karşılıklar görecekler.
Ben de görecek miyim?
Ya ben?
İyilik eden iyilik bulur.
Siz iyilik ettiniz mi, cömertlik yaptınız mı ki böyle söylüyorsunuz?
O nasıl söz öyle Betül? İnsan kardeşlerinin kalbini kıracak söz söyler mi?
Geçen gün dedemle camiye gitmiştik. Oradaki hoca amca da öyle söyledi. Sevgili peygamberimiz insanların kalbini kırmanın ne kadar büyük günah olduğunu eshab-ı kirama anlatmışlar.
Ama ben öyle söylemek istememiştim ki.
Olsun Betülcüğüm. Mühim olan senin ne söylediğin değil, bunun nasıl anlaşıldığıdır.
Beni arkadaşlarıma oyuncaklarımı vermiştim.
Bana çok kızıyor.
Bakın çocuklar, herkes ne düşündüğünü söyledi. Demek ki önce sözlerimize dikkat edeceğiz. Çünkü başkalarının kalbini kırabiliriz. Ondan sonra cömertliğin ne kadar güzel bir huy olduğunu anladık. Cömertlik, Yüce Allah tarafından çok övülen bir huydur. Cömert olan insandan razı oluyor.
Nasıl razı oluyor? Pek anlayamadım.
Bak Handancığım, Rabbimiz bütün kullarının en iyi ahlakta, en beğendiği şekilde olmasını ister. bunun için gayret edenlerden razı olur.
Yani güzel huylu olanları herkes beğenir değil mi?
Öyle Yusufcuğum. Buna İslam ahlakı denir. Bakın şimdi anlatacağım masalımda iyi ve kötü iki kişinin başından neler geçiyor bir görelim. Memleketin birinde iyilik ve kemlik adında iki genç yaşarmış. İyiliğin işi gücü insanlara iyilik yapmak, kemliğin ise kötülük yapmakmış. İyilik bir gün kısmetini başka yerlerde aramak için yol hazırlıklarına başlamış. Hazırlıklarını bitirmiş. Anası babasıyla helalleşip yola koyulmuş. Yolda kemlikle karşılaşmış. Yolculuklarını beraber yapmayı düşünmüşler. Günlerce yol alıp dere tepe gitmişler. Serinlemek için bir ağacın altına oturmuşlar. Kemlik iyiliğe, iyilik benim yiyeceklerim çuvalda. Şimdi ikimiz de çuvalın ağzını açmaktansa önce senin ekmeğini yiyelim sonra da benimkileri yeriz demiş. Böylece günler geçip giderken iyiliğin ekmeği bitmiş. Bir zaman sonra iyilik benim ekmeğim bitti. Senin şu çuvalı açalım da karnımızı doyuralım demiş. Kemlik oralı bile olmamış. Ekmeğini çıkartmış, bir güzel karnını doyurmuş ve iyiliğe dönüp hadi yola çıkalım demiş. Ama iyilik iyice acıkmış olduğundan halsiz düşmüş. Kemliğe ekmek vermesi için yalvarmış. O zaman kemlik eğer bana gözünün birini çıkarıp verirsen sana ekmek veririm demiş. İyilik o kadar acıkmış ki çocuklar gözünün tekini çıkardığı gibi kemliğe vermiş. Bunun karşılığında da karnını doyurmuş. Gene beraberce yollarına devam etmişler. Bu arada kemlik ekmeğini çıkarıp karnını doyuruyor, yeniden yola koyuluyorlarmış. Günler geçtikçe iyiliğin açlıktan takati kesilmiş ve ulu bir ağacın altına çökmüş. Kemliğe biraz ekmek vermesi için yalvarmış. Kemlik gene iyiliğe, eğer öbür gözünü de çıkarıp bana verirsen sana ekmek veririm demiş. İyilik o kadar acıkmış ki öbür gözünü de çıkardığı gibi kemliğe vermiş. Ama iki gözü de görmeyince yola devam edemeyip olduğu yerde kalmış. Kemlik de iyiliği bırakarak yola devam etmiş. İyilik akşam olunca kuşların toplanmasından yakın bir yerde ağaç bulunduğunu anlamış. Elleriyle yoklaya yoklaya ağacı bulup ağacın tepesine çıkmış. Çıkmış ama bu ağaçta cinlerin toplanıp düğün ettiği yer değil miymiş? Hava iyice karardıktan sonra cinler yavaş yavaş toplanmaya başlamış. Gülüp eğlendikten sonra cinin biri, insanoğlu ne kadar aptal, dünyada ne kadar kör var. Bu ağacın yaprağını koparsa, taşla dövse de, suyunu gözüne sürse gözleri görür demiş. Bir başka cin de, o zor iş, ya tepenin yanında işaretli kayanın altındaki iki küp altına ne dersiniz? Bunu bile çıkarmıyorlar diye söylenmiş. Üçüncü bir cin de atılarak, yahu demiş, insanların çoğu da susuzluktan yakınıp dururlar. Halbuki karşıdaki dağa kastalar, diledikleri kadar suya kavuşurlar. Sessizce bir kenarda cinleri dinleyen iyilik, el ayak çekildikten sonra öğrendiği sırları tatbik etmeyi düşünmüş. Önce gözlerini iyileştirip karşıki köye doğru yola koyulmuş. Epey yol aldıktan sonra susamış. Yolda elinde testisi olan ihtiyar bir kadın görünce sevinçle, anneciğim bana biraz su verir misiniz demiş. Kadın, vereyim evladım ama bizim köyde hiç su kalmadı demiş. Ve susuzluktan tarlalarının, bağlarının, bahçelerinin kuruduğunu, hayvanlarının öldüğünü anlatmış. Bunları duyan iyilik cinlerin konuştuklarını hatırlamış. Anneciğim sizin köyünüz suya şu karşıki dağın yamacını kazmakla kavuşacak demiş. Kadın bu habere çok sevinmiş çocuklar. Beraberce köye inerlerken iyiliğin adını ve oturduğu yeri öğrenmiş. Köylüler iyiliğe teşekkür edip ikramda bulunmuşlar ve kalması için ısrar etmişlerse de iyilik yolcu yolunda gerek diyerek müsaade isteyip yola çıkmış. Biraz yürüdükten sonra cinlerin söylediği kayayı bulmuş. Zorla iterek altındaki iki küp altını alıp evinin yolunu tutmuş. O günden sonra iyilik zengin olmuş çocuklar. Güzel bir ev yaptırıp evlenmiş. Anası ve karısının yanında saadet içinde yaşarken bir gün yolda karşısına pis, dilenci kılıklı biri çıkmış. Dikkatle bakınca bu adamın kemlik olduğunu anlamış. Hemen kemliği alıp evine götürmüş. Kemlik iyiliğe bir ara, iyilik, birbirimizden ayrıldıktan sonra sen çok karlı işler yapmışsın. Hem zengin olmuşsun hem de gözlerin görüyor. Bunun sebebi nedir? Diye sormuş. İyilik bütün başından geçenleri kemliğe anlatmış. Kemlik işittikleri karşısında heyecanlanmış. Kendi kendine onun gibi hareket etmeye karar vermiş. Aynı günün gecesi iyiliğin çıktığı ağacı bulup tepesine çıkmış. Biraz sonra uzaktan sesler gelmeye başlamış. Cinler kendi aralarında konuşurlarken içlerinden biri, "Karşı köye su gelmiş. Üstelik kayanın altındaki altınlar da yok olmuş." deyince başka bir cin de, "Arkadaşlar, buralarda bizi dinleyen biri var. Onu yakalamalıyız." demiş. Bir diğeri de ağaçta kemliği görünce, "İşte!" diye bağırmış. Hepsi birden kemliğin başına üşüşmüşler, yakaladıkları gibi topa koyup kaftanın arkasına atmışlar. Böyle de çocuklar, iyilik iyiliğini, kemlikse yapmış olduğu kötülüklerin cezasını çekmiş olur. Atalarımız eden bulur diye boşuna mı söylemişler? İşte böyle, gördünüz mü? Hani derler ya büyüklerimiz, ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. İyilik kaybolur mu? Kötülük layığını bulmaz mı? Allah her şeyi görür, bilir, duyar.
Hani minik bir tavşan vardı. Canını zor kurtarmıştı. Ah, galiba uykum geldi.
Benim uykum gelmedi. Daha uyumayalım ne olur.
Evet çocuklar, uykunuzun geldiğini biliyorum. Ama önce minik tavşan masalımızı anlatalım. Güzel rüyalarınızı bu sevimli tavşancık süslesin. Anlaştık mı?
Anlaştık Zeki ablacığım.
Anlaştık.
O halde başlıyorum. Çok eskilerde uzak ülkelerin birinde geçimini avcılıkla sağlayan çok ama çok fakir bir avcı ailesi varmış. O senelerde şimdiki gibi ateşli silahlar olmadığından tuzakla avlanılırmış. Bizim fakir avcı da tek odalı, üzeri sazla örtülü kulübesinden çıkmış, düşünceli düşünceli ormana doğru gitmiş. Ormana kurmuş olduğu tuzakta mini mini bir tavşan yakalandığını görünce öyle sevinmiş, öyle sevinmiş ki çocuklar. Ama bu sevinç fazla sürmemiş. Minik tavşanı tam eline alacağı sırada tavşan dile gelmiş. "Ne olursun avcı amca, bana kıyma, beni salıver. Bir gün gelir, benim de sana bir yardımım dokunur. Bunun için de buraya gelip beni çağır ve hiç sıkılmadan isteğini söyle. Ötesine karışma." demiş. "Bıraksam ne olur, bırakmasam ne olur, karın da doyurmaz ki." deyip minik tavşanı bırakıvermiş avcı. Eve eli boş döndüğünü gören karısı suratını bir karış asmış. "Senin beceriksizliğin yüzünden açlıktan öleceğiz." diye söylenmeye başlamış. Başlamış ama kocasının anlattıklarını işitince de,
"Bu kulübede oturmaktan bıktım artık. Hemen ormana git. Tavşana güzel bir evle güzel yemekler istediğimi söyle." demiş.
Avcı "yapamam, gidemem" demişse de sonunda bakmış ki olacak gibi değil. İstemeye istemeye ormana gitmiş. Minik tavşanı çağırıp karısının isteklerini söylemiş. Minik tavşan da "peki, ben şimdi doğru eve git" demiş. Kaybolmuş. Avcı geri döndüğünde eski kulübenin yerinde çok güzel bir ev görünce şaşırıp kalmış. Büyük büyük odalar, kocaman bir salon. Artık karısının keyfine diyecek yokmuş. Aradan uzunca bir zaman geçince karısı yine söylenmeye başlamış.
"Komşuların sürü sürü davarları, atları, develeri var. Bizim de hiçbir şeyimiz yok. Utanıyorum bu halimizden. İnsan içine çıkamaz oldum. Evde miskin miskin oturacağına git tavşandan iste. At iste, deve iste, bir şeyler yap." demiş.
Fakir avcı hiç ses çıkarmadan başını önüne eğmiş ve yine ormanın yolunu tutmuş. Minik tavşana karısının isteğini bildirmiş. O daha eve gelmeden evlerinin yanı başındaki çayırlıkta sürü sürü davarlar, atlar, develer otlamaya başlamış. Adamcağız bu da oldu. Artık isteyecek hiçbir şey kalmadı diyerek eve dönmüş. Ne var ki aradan birkaç aylık bir zaman geçmiş geçmemiş karısı
"Bu evin yerine güzel bir köşk isterim."
diye söylenmeye başlamış. Öyle bir zaman gelmiş ki malda mülkte pek gözü olmayan avcı karısının bu söylenmelerine dayanamayıp minik tavşana gitmiş, karısının yeni isteğini bildirmiş. Birkaç gün sonra kadın,
"Ben bu köşkün işlerini yalnız yapamam. Tavşandan bu köşkü hizmetçi iste."
diye kocasına çıkışmaya başlamış. Avcı bakmış ki çare yok. Ormana gidip minik tavşana karısının köşkü hizmetçi istediğini bildirmiş. Bildirmiş ya, kadın bununla da yetinmemiş çocuklar. Aradan bir hafta 10 gün geçmiş geçmemiş, bu sefer de
"Ben bir saray isterim."
diye tutturmuş. Fakir avcı, "Bakalım bunun sonu nereye varacak?" diyerek ormana gitmiş. Minik tavşana karısının bir saray istediğini bildirmiş. Geri döndüğünde köşkün yerinde gözler kamaştıran pırıl pırıl bir saray bulmuş. Bulmuş bulmasına da birdenbire yükselmenin verdiği sarhoşlukla başı dönen karısının gözü daha da yükseklerdeymiş. Daha o gün "Ben sultan hanım olmak istiyorum." demiş. Bunun üzerine kocası ormana gidip minik tavşana, "Karım bu sefer de sultan hanım olmak istiyor. Fakat bu isteklerin ardı arkası gelecek gibi değil. Buna bir çare bul." deyince minik tavşan, "Sen hiç merak etme amca. İnsanoğlu böyledir işte. Gözü hep yükseklidir. Çeşitli yollarla layık olmadığı yere kadar yükselir de yükselir. Bu yükselmenin verdiği sarhoşlukla çevresini görmez olur. Sonra da öyle bir düşüş düşer ki, işte o zaman da elinden tutup kaldıracak bir kişi bulunmaz." demiş ve kaybolmuş. "Nedir bu başıma gelenler?" diyerek düşünceli düşünceli geri dönen fakir avcı, sarayın yerinde tek odalı eski kulübesini görünce çok ama çok sevinmiş, mesut olmuş. Gel gelelim karısıysa kahrından kısa zamanda ölüp gitmiş. Ey çocuklar, minik tavşan dostuna ancak bu kadar yardım edebilmiş.
Ama her istediğini yapıyordu.
Olmaz ki Yusuf.
Masallarda bile insan her istediğini yapamaz. Anlaşıldı değil mi çocuklar?
Anlaşıldı.
İşte böyle. Masallarımızın ikincisi de bitti. İnşallah üçüncüsünde yine birlikte oluruz.
İnşallah.
Peki ablacığım.
Yine buluşalım.
Hadi bakalım, Handan Kevser teyzeye çok selam söyle, kalkıyoruz. Dualarını bekliyorum. Handancığım Allah rahatlık versin.
Size de.
Sana da Allah rahatlık versin Yusuf.
Size de Allah rahatlık versin ablacığım.
Sevgili çocuklar, Enver Ören amcanızdan, Rahimer amcanızdan, Ümit İsmailoğlu abinizden ve Elmas Ninenin adına ben Oya Seymen ablanızdan selamlar, sevgiler. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.